Ayrım 17.
Yedinci bölümün devamı, sayfa 229. Terapistin model olarak kendini açması. Terapistin kendini açması için uygun olan ölçü ve zamanlama deneyimle kazanılır. Kendini açmanın amacının her zaman terapi çalışmasını kolaylaştırmak olduğunu unutmayın. Terapist kendini terapi sürecinde çok erken açarsa, terapi ortamının güvenli olup olmadığından emin olmak için daha fazla zamana ihtiyacı olan danışanları üretme riski vardır. Ama dikkatli bir şekilde kendini açmak, danışanlar için etkili bir model olarak hizmet eder. Terapistin kendini açması, hastanın da kendini açmasını sağlar. Terapistin kendisini açması ile ilgili bir örnek yakın dönemde Psikoterapi dergisinde yayımlandı. Dipnot 6. Being seen, mood, disrupted and reconfigured. Group leadership from a relational perspective. International Journal of Group Psychotherapy 2004. Makalenin yazarı 25 yıl önce gerçekleşen bir olayı anlatıyordu. Katıldığı bir grup terapisi oturumunda grup liderinin, parantez içinde iyi tanınan bir terapist olan Hugh Mullen, yalnızca rahat bir şekilde arkasına yaslanmakla kalmayıp gözlerini de kapadığını fark etmişti. Bunun üzerine mektubu yazan kişi Mullen'e sormuştu. "Bugün nasıl bu kadar rahat görünüyorsun Hugh?" "Çünkü bir kadının yanında oturuyorum," diye cevap vermişti Mullen hemen. Mektubu yazan kişi o sırada terapistin bu cevabının çok garip olduğunu düşünmüş ve yanlış bir grupta olup olmadığını merak etmişti. Ama yavaş yavaş duyguları ve fantezileri konusunda açık olmaktan korkmayan bu grup liderinin grup üyelerini harika bir şekilde özgürleştirdiğini görmüştü. Tek bir yorum gerçek bir dalgalanma gücü yaratmış ve bu adamın daha sonraki terapistlik kariyerinde öylesine etkili olmuştu ki 25 yıl sonra bile terapistin model olmasının kalıcı etkisini paylaşmak için bu mektubu yazacak kadar müteşekkirdi. Rüyalar. Burada ve şimdiye giden kraliyet yolu. Rüyalar çok değerlidir. Bu yüzden çoğu terapistin özellikle kariyerlerinin başında rüyalardan uzak durmaları büyük talihsizliktir. Birincisi, genç terapistler nadiren rüya çalışmaları ile ilgili eğitim alırlar. Hatta pek çok klinik psikolojisi, psikiyatri ve psikolojik danışmanlık programları terapide rüyaların değerinden söz etmez. Genç terapistlerin çoğu rüyaların gizemli doğasından, rüya sembolizmi ve yorumları üzerine yazılmış karmaşık ve eski literatürden ve rüyaların bütün yönlerini yorumlamaya çalışmayı gerektiren zaman alıcı işten ürkerler. Yoğun kişisel terapi almış olan terapistlerin çoğu rüyaların önemini gerçekten takdir edebilir. Ben genç terapistleri rüya yorumu konusunda endişelenmemelerini söyleyerek rüya çalışmasına katmaya çalışıyorum. Bir rüyayı tam anlamıyla anlamak mı? Bunu unutun. Böyle bir şey yok. Freud'un 1900 şaheseri rüya yorumunda görünen ve Freud'un yorumlamak için büyük çaba harcadığı Irma'nın rüyası bile 100 yıl boyunca tartışmalara konu olmuştur. Bu rüyanın anlamı konusunda pek çok seçkin klinisyen hala farklı görüşler ileri sürmektedir. Onlara rüyaları pragmatik olarak düşünmelerini söylerim. Rüyaları bir hastanın hayatındaki kaybolmuş insanlar, yerler ve deneyimlerle ilgili bilgi kaynağı olarak görmelerini isterim. Üstelik ölüm anksiyetesi pek çok rüyaya sızar. Çoğu rüya görenin uyumaya devam etmesini sağlamaya çalışırken, kabuslar yuvasından çıkmış çıplak ölüm anksiyetesinin rüya göreni korkutup uyandırmasına neden olur. Üçüncü bölümde anlattığım gibi diğer rüyalar uyanma deneyiminin habercisidir. Böyle rüyalar hayatın varoluşsal gerçekleriyle temas halinde olan benliğin derin kısımlarından mesaj taşır gibi görünürler. Genellikle terapi süreci için en verimli rüyalar kabuslar, tekrarlayan rüyalar veya etkileyici rüyalardır. Yani hafızada sabit kalan canlı rüyalar. Eğer hasta seansa birden fazla rüya ile gelirse genellikle en son gördüğünün veya en canlı olanın en verimli çağrışımları sunduğunu görürüm. İçimizdeki güçlü bir bilinç dışı güç rüyanın mesajını ustaca yollarla gizlemeye çalışır. Rüyalar belirsiz semboller ve başka gizleme yolları içermekle kalmaz, kolayca da kaybolurlar. Rüyaları kolayca unuturuz ve rüyalar hakkında not alsak bile notlarımızı bir sonraki terapi seansına götürmeyi unutmamız sık görülen bir durumdur. Rüyalar bilinçaltı görüntülerin temsilleriyle o kadar doludur ki Freud bunlara bilinçaltının Via Regia'sı, kraliyet yolu der. Ama bu sayfalar için asıl önemli olan rüyaların hasta terapist ilişkisini anlamak için de Via Regia olmasıdır. Terapiste veya terapiye dair temsiller içeren rüyalara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Genelde terapi süreci ilerledikçe terapi rüyaları daha sık görülür hale gelir. Rüyaların neredeyse tamamen görsel olduğunu, zihnin bir şekilde görsel görüntüleri soyut kavramlara tayin ettiğini unutmayın. Bu yüzden terapi genellikle yolculuk, kişinin evini tamir ettirmesi ya da kişinin kendi evindeki daha önce kullanmadığı, bilmediği odaları keşfetmesi gibi görsel şekillerle tasvir edilir. Örneğin, Ellen'in rüyası, bu bölümde daha önce incelenmişti, utancını, benim banyomda elbiselerinden sızan adet kanı ve bana güvenmediğini, ona aldırmamam, yardımına gitmemem ve başkalarıyla yoğun bir şekilde konuşmaya dalmam olarak görsel şekilde tasvir ediyordu. Aşağıdaki örnek ölüm ansiyetesi olan hastaları tedavi eden terapistler için önemli bir konuya ışık tutuyor. Terapistin ölümlülüğüne. Terapistin savunmasızlığı konusunda bir rüya. Joan. 50 yaşındaki Joan sürekli ölüm korkusu ve gece panikleri yüzünden terapiye gelmişti. Şu rüya uykusunu böldüğünde bu konular üzerine çalışmaya başlayalı birkaç hafta olmuştu. Terapistimle buluşuyorum. Siz olduğuna eminim ama size hiç benzemiyor. Ve büyük bir tabaktaki kurabiyelerle oynuyorum. Birkaç kurabiye alıp her birinin bir köşesinden küçük bir ısırık alıyorum ve sonra her birini kırıklayıp parmaklarımla karıştırıyorum. Sonra terapist tabağı alıp bütün kırıkları ve kurabiyeleri bir hamlede yutuyor. Birkaç dakika sonra arka üstü düşüp hastalanıyor. Sonra daha da kötüleşip ürkütücü görünmeye ve uzun yeşil tırnakları çıkmaya başlıyor. Gözleri iğrenç hale geliyor ve bacakları kayboluyor. Larry, kocası gelip yardım ediyor ve onu rahatlatıyor. Bu konuda o benden çok daha iyi. Ben donup kalıyorum, uyanıyorum, kalbim çarpıyor ve sonraki birkaç saati saplantılı şekilde ölümü düşünerek geçiriyorum. Bu rüyayla ilgili olarak aklına hangi fikirler geliyor şu an? İğrenç gözler ve bacaklar bazı hatıraları uyandırıyor. Birkaç ay önce felç geçirdikten sonra annemi ziyarete gittiğimi biliyorsun. Bir hafta komada kaldı ve ölmeden kısa bir süre önce gözleri kısmen açıldı ve iğrenç göründü. 20 yıl önce de babam felç geçirmişti ve bacaklarını kullanamaz olmuştu. Sonra birkaç ayını tekerlekli sandalyede geçirdi. Bu rüyadan uyandıktan sonra birkaç saat ölümü düşündüğünü söylüyorsun. Hatırladığın kadarıyla bana o saatleri anlat. Sana daha önce anlattığım şeyler, sonsuza dek karanlığa gömülme korkusu ve sonra artık ailemin yanında olmamanın verdiği büyük üzüntü. Dün gece uyumadan önce ailemin eski fotoğraflarına bakıyordum ve anneme ve bize korkunç davranmasına rağmen babamın da bir varoluşu olduğunu fark ettim. Sanki bunu ilk kez fark ediyordum. Belki babamın fotoğraflarına bakmak her şeye rağmen geride bazı izler bıraktığını, hatta bu izlerin bir kısmının iyi bile olduğunu fark etmemi sağladı. Evet, geride iz bırakma fikrinin yardımı oluyor. Annemin eski sabahlığını giymek ve kızımın annemin eski buikini kullandığını görmek rahatlatıcı. Aynı soru hakkında düşünen bütün o büyük düşünürleri anlatmandan bir şeyler öğrendiysem de, diye devam etti. Bazen bu fikirler dehşeti pek hafifletmiyor. Gizem çok ürkütücü, ölüm öyle bilinemeyen bir karanlık ki. Ama her gece uykunda ölümü biraz tadıyorsun. Yunan mitolojisinde Hipnos ve Thanatos'un yani uyku ve ölümün ikiz kardeşler olduğunu biliyor muydun? Belki de bu yüzden uykuya karşı bu kadar direniyorum. Ölmek zorunda olmam o kadar acımasız, o kadar adaletsiz bir şey ki. Herkes böyle hissediyor. Ben de öyle. Ama varoluştaki anlaşma böyle. Biz insanlarla yapılan anlaşma bu. Yaşayan ya da yaşamış olan her şeyle yapılan anlaşma bu. Yine de çok haksızca. Hepimiz, ben, sen, doğanın bir parçasıyız. Bütün kayıtsızlığıyla doğada haksızlık veya haklılık diye bir kavram yoktur. Biliyorum, bütün bunları biliyorum. Yalnızca bu gerçeği ilk kez keşfettiğim çocuksu zihinsel duruma geri dönüyorum. Her seferinde ilk kez gibi oluyor. Bu konuda kimseyle böyle konuşamayacağımı biliyorsun. Sanırım bu noktada böyle yanımda kalmanın ifade edemediğim biçimde yararı oluyor bana. Örneğin iş yerinde kendime iyi bir yer edinmeye başladığımı sana anlatmadım. Bunu duymak çok güzel Joan. Çalışmaya devam edelim, rüyana geri dönelim dedim. Rüyanda yanında kalmadım. Kaybolmaya başladım. Kurabiyelerin gözlerime ve bacaklarıma yaptıkları konusundaki sezgilerin neler? Ben kurabiyelerden yalnızca bir ısırık alıp oynamaya, kırıklamaya başlıyorum. Ama sen hepsini alıp yutuyorsun ve başına neler geliyor? Sanırım rüyam benim sana fazla geldiğime, senden çok fazla şey istediğime dair endişelerimi yansıtıyor. Ben bu ürkütücü konuyu didiklerken sen içine dalıyorsun. Ve bunu yalnızca benimle değil, diğer hastalarınla da yapıyorsun. Sanırım senin ölümün, senin de annem ve babam gibi, herkes gibi yok olacağından endişeleniyorum. Eh, bu bugün olacak. Yaşlanmam, ölmem ve aynı zamanda ölüm hakkında konuşmanın benim üzerimde yaptığı etkiler konusunda endişelendiğini biliyorum. Ama ben fiziksel olarak mümkün olduğu sürece yanında kalmaya kararlıyım. Bana yük olmuyorsun. Aksine en gizli düşüncelerini bana açmana çok değer veriyorum. Üstelik gözlerim ve bacaklarım hala yerinde duruyor. Joan'ın terapisinin kendi kederine sürüklediği şeklindeki endişesinin biraz geçerliliği var. Kişisel terapilerinde kendi ölümlülükleri üzerinde çalışmayan terapistler gerçekten de kendi ölümleriyle ilgili anksiyeteyle boğulabilirler. Dul bir kadının kabusu, Carol. Hastalar yalnızca terapistlerini aşırı boğmak konusunda endişelenmez. Sonunda Carol'ın rüyasında olduğu gibi terapistin yapabileceklerinin sınırları olduğu gerçeğiyle de yüzleşirler. Kocasının 4 yıl önceki ölümünden beri yaşlı annesine bakan 60 yaşındaki Dul Carol'la terapimiz sırasında annesi öldü ve tek başına yaşayamayacak kadar yalnız olduğunu hissederek başka bir eyaletteki oğlunun ve torunlarının yanına taşınmaya karar verdi. Son seanslarımızdan birinde şu rüyayı anlattı. 4 kişi var. Ben, bir gardiyan, bir kadın mahkum ve sen. Ve güvenli bir yere gidiyoruz. Sonra oğlumun evinin oturma odasında oluyoruz. Burası güvenli ve pencerelerinde demir parmaklıklar var. Sen odadan bir an için çıkıyorsun. Belki banyoya gitmek için. Ve birden pencerelere ateş açılıyor ve mahkum ölüyor. Sonra sen odaya geliyorsun. Kadını yerde görüp yardım etmeye çalışıyorsun. Ama o kadar çabuk ölüyor ki onun için yapabileceğin hiçbir şey yok. Hatta onunla konuşamıyorsun bile. Bu rüyayla ilgili duyguların neler Carol? Bir kabustu. Korkarak uyandım. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki yatak sarsılıyordu. Uzun süre uykuya dalamadım. Rüyayla ilgili aklına ne geliyor? Yoğun bir koruma var. Mümkün olabildiğince çok. Sen oradasın ve bir gardiyan var. Camlarda da demir parmaklıklar. Ama bütün korumaya rağmen mahkum kurtarılamıyor. Rüyayla ilgili konuşmamızda rüyanın merkezinin hayatı mesajının onun ölümünün de mahkumununki gibi engellenemeyeceği olduğunu hissetti. Rüyadan hem kendisi hem de mahkum olduğunu biliyordu. Kendini ikiye katlamak rüyalarda sık görülen bir fenomendir. Hatta Gestalt terapi yaklaşımının kurucusu Fritz Perls, rüyadaki her kişinin veya fiziksel nesnenin rüyayı görenin bir özelliğini temsil ettiğini ileri sürmüştür. Carol'ın rüyası onu her zaman koruyacağım şeklindeki miti yok etti. Rüyanın pek çok ilginç yönü vardı. Parantez içinde, örneğin kendi mahkum olarak ikiye katlamasıyla yansıtılan benlik imajı konuları ve oğluyla yaşama fikrinin demir parmaklıklı oda hayali uyandırması. Ama terapinin yaklaşan sonu düşünülünce ilişkimize, özellikle de benim yapabileceklerimin sınırlarına odaklanmaya karar verdim. Carol şunu fark etti. Rüya, oğlunun evine taşınmayıp benimle temas halinde kalsa da onu yine de ölümden koruyamayacağımı söylüyordu. Bu iç gönlün anlamı üzerine çalıştığımız son 3 seans yalnızca terapiyi bitirmemizi kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda bir uyanma deneyimi oldu. Başkalarından alabileceklerinin sınırlarını her zamankinden daha fazla anladı. Bağlantı acıyı yumuşatsa da insan koşullarının acı dolu kısımlarını engelleyemez. Carol bu görüyle büyük bir güç kazandı. Nerede yaşarsa yaşasın yanında götürülebileceği bir güçtü bu. Nerede yaşarsa yaşasın yanında götürebileceği bir güçtü bu. Bana hayatın yalnızca saçmalık olmadığını söyle. Phil. Son olarak terapist-hasta ilişkilerinin bazı yönlerini aydınlatan rüyalara dair son bir örnek vereceğim. Çok ciddi hastasın ve hastanede yatıyorsun. Ben de senin doktorunum. Ama sana bakmak yerine ısrarla mutlu bir hayatın olup olmadığını soruyorum. Bana hayatın sadece saçmalıktan ibaret olmadığını söylemeni istiyorum. Ölüm konusunda dehşete kapılan 80 yaşındaki Phil'e rüyayla ilgili fikirlerini sorduğumda hemen kanımı emiyormuş gibi hissettiğini, benden çok şey istediğini düşündüğünü söyledi. Rüyası, o doktor, ben hasta olsam da onun ihtiyaçlarının her şeyi aştığı ve benden durmadan bir şey istediğine dair endişesini resmediyordu. Hastalıkları, ölmüş ya da sakat arkadaşları yüzünden üzgündü ve hayatın yalnızca saçmalıktan ibaret olmadığını söyleyerek ona umut vermemi istiyordu. Rüyayla harekete geçerek açıkça sordu. Senin için fazla büyük müyüm? Hepimiz aynı yüküyü taşıyoruz diye karşılık verdim. Ve senin çekirdekteki kurtla karşılaşman, onun ölüm için daha önce kullandığı bir ifadeydi bu, ağır ama benim için aydınlatıcı bir durum. Seanslarımızı sabırsızlıkla bekliyorum ve benim hayatta bulduğum anlam senin kendi coşkunu yeniden bulmana ve hayat deneyimlerinden gelen bilgelikle yeniden bağlantıya geçmene yardım etmekten geliyor. Bu kitaba ölüm anksiyetesinin psikoterapi sürecine nadir olarak girdiğini söyleyerek başladım. Terapistler bu konudan birkaç nedenden dolayı uzak dururlar. Ölüm anksiyetesinin varlığını veya önemini inkar ederler. Ölüm anksiyetesinin aslında başka bir şeyle ilgili anksiyete olduğunu iddia ederler. Kendi korkularını harekete geçirmekten korkabilirler veya ölümlülük konusunda akılları karışık veya kederli olabilirler. Bu sayfalarda bütün korkuları, hatta en karanlık olanları bile keşfedip onlarla yüzleşmenin gerekliliğini ve yapılabilirliğini anlatabildiğimi umuyorum. Ama yeni araçlara ihtiyacımız var. Farklı fikirlere ve farklı bir terapist-hasta ilişkisine. Ölümle açıkça yüzleşen büyük düşünürlerin fikirlerine kulak vermemizi ve terapötik ilişkiyi hayatın varoluşsal gerçekleri üzerine inşa etmemizi öneriyorum. Herkes hayatın sevincini ve ölümlülük korkusunu yaşamaya mecburdur. Terapist varoluşsal konularla dürüstçe uğraşırken etkin terapi için hayati değer taşıyan samimiyet yeni bir boyut kazanır. Garip bir hastalıktan muzdarip bir hastanın soğukkanlı, kusursuz, kendini kapatmış bir şifacı tarafından tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen tıbbi yaklaşımın bütün unsurlarını terk etmeliyiz. Hepimiz aynı korkuyla, ölümlülük yarasıyla, varoluşun özündeki kurtla karşı karşıyayız.